Ayrım 20, sayfa 238. 14. kısım. Beni mi görmek istedin baba? Kalım'ın yüzü ifadesizdi. Struan tepede duruyordu. Boynuna dürbününü, beline bıçağını takmıştı. Ayaklarının dibinde birkaç savaş demiri vardı. Kalım'ın sahile çıkarak vadide yürümesini ve tepeye tırmanmasını seyretmişti. Struan aşağısını işaret etti. ''Buradan manzara çok güzel değil mi?'' Kalım bir şey söylemedi. Babasının gözlerindeki hiddetten dizlerinin bağı çözülmüştü. ''Sen bu fikirde değil misin?''
''Kilise ve herkes...''
''Struan, kiliseyi biliyorum.'' diye onun sözünü kesti. ''Brock'un başına geleni duydun mu?'' Sesi çok yumuşak, çok sakindi. ''Ne olmuş?'' ''Gece korsanlar saldırmış. Korsanlar halatını kesip gemisini karaya oturtmuşlar. Silah seslerini duymadın mı?''
Duydum ama bu işi bilmiyordum.
Hong Kong limanında korsan baskını. Sis açılır açılmaz geminin yanına gittim. Brock 7 adamla kaptanı kaybettiğini söyledi.
Gort'u mu?
Hayır, Nagrek Tamp'ı. Zavallı adam aldığı yaralardan ölmüş. Gort da yaralanmış.
Struan'ın yüzü sertleşti. Kaptan gemisini korurken ölmüş. Böyle ölmek gerekir.
Kalım dudağını ısırarak etrafına bakındı. Kaptanlar gemilerini savunarak ölürler. Bu tepenin de benim gemim olduğunu mu söylemek istiyorsun? Bunu savunarak ölmek isteyip istemediğimi mi soruyorsun?
İstiyor musun?
Senden korkmuyorum. Sözler Kalım'ın kurumuş boğazından bir inilti gibi çıkmıştı.
Cinayet bir suçtur. Seninle dövüşemem ama beni öldürebilirsin. Sonra seni asarlar, silahım da yok.
Seni öldüreceğimi mi sanıyorsun?
Sana engel olursam evet. Ben de işine engel oldum değil mi?
Öyle mi?
Sen benim için tanrıydın. Fakat 30 gün burada kalınca senin iç yüzünü öğrendim. Katil, korsan, afyon kaçakçısı, zina yapan bir adam. Sen insan alıp satıyorsun. Dünyaya birçok piç getirmişsin. Onlarla gururlanıyorsun. Dürüst insanlar senden tiksiniyorlar.
Hangi dürüst insanlar?
Beni görmek istemişsin. İşte buradayım. Ne istediğini söyle ve bu işi bitirelim. Benim de kedi fare oyunu oynamandan bıktım.
Struan torbasını alarak bir omzuna astı. Haydi gel, seninle yalnız kalmak istiyorum.
Yalnızız şimdi.
Struan başıyla limandaki demirli gemileri işaret etti. Orada gözler var, bizi seyrettiklerini hissediyorum. Parmağıyla batıdaki bir tepeyi işaret etti. Oraya gideceğiz. Tepe bir dağ sayılacak kadar dikti. Pek az yeşilliği olan kayalık tepe 300 metreden daha yüksekti.
Hayır.
Orası senin için çok mu uzak?
Struan oğlunun yüzündeki nefreti görerek onun cevap vermesini bekledi. Ama ses çıkmadı.
Senin korkmadığını sanıyordum.
Dönüp büyük tepeye doğru yürüdü. Korkuya kapılan Kalım bir an durakladı. Sonra Struan'ın etkisinde kalarak onun peşinden gitti.
Struan tepeye tırmanırken başka bir tehlikeli oyuna girdiğini biliyordu. Ama tepeye çıkana kadar durmadı ve arkasına da bakmadı. Ancak oraya erişince Kalım'ın daha çok aşağılarda olduğunu ve yukarı güç bela tırmandığını görerek tekrar oğluna arkasını döndü. Kalım Struan'ın ayak izlerini takip ederek gidiyordu. Yorgunluktan bitmişti ama iradesi onun ayaklarının hareket etmesini sağlıyordu. Dikenlerden yüzü çizilmiş, elbisesi paralanmıştı. Fakat hala tırmanıyordu. Struan tepenin biraz aşağısında rüzgar tutmayan bir yere oturmuştu. Oraya bir sofra örtüsü serilmiş ve yiyecekler dizilmişti. Bir şişede şarap vardı. Struan al oğlum diyerek ona yarım kadeh şarap uzattı. Soluk soluğa kalan Kalım kadehi alarak şarabı içmeye çalıştı. Struan otur dedi.
Kalım'ın hayret dolu bakışları altında Struan tatlı tatlı gülümsüyordu.
Haydi oğlum otur, rica ederim otur.
Anlayamıyorum.
Buradan manzara daha güzel değil mi?
Yorgunluktan ciğerleri patlayacakmış gibi olan Kalım mırıldandı.
Bir an bir şeytansın ve şimdi anlayamıyorum.
Struan tavukla ekmek getirdim diye devam etti. Bir şişe daha şarap var.
Bitkinlikten yere çöktü Kalım. Tavuk mu?
Kahvaltı etmedin sanırım, herhalde çok açsın.
O tepeye ben...
Biraz nefes al, dinlen ve sonra ye. İki gecedir hiç uyumadın. Boş mideyle konuşmak da iyi değildir. Az az ye, yoksa hasta olursun. Buraya tırmanmak kolay değil, ben de yoruldum.
Kalın bir kayaya yaslanarak öylece kaldı. Gözlerini kapatarak bütün gücünü topladı. Vücudu dinlenmek için feryat ediyordu. Bunun bir rüya olduğunu düşünerek gözlerini açtı. Fakat babası orada oturmuş, dürbünle güney denizine bakıyordu.
O tepe için ben...
Struan ye diyerek onun sözünü kesti. Kendisine tavuk eti verdi. Kalın budu aldı. Hayır, yiyemeyeceğim. Düşüncelerimi söylemedikçe yiyemem. Bunu yapmak zorundaydım. Başka yol da yoktu. Brock seni mahvedecekti. Birden arttırmaktan vazgeçecekti. Eğer birbirinizden o kadar nefret etmeseydiniz tepeyi alırdın. Bu işi zorladın. Kabahat sende. O tepe kilisenin ve böylesi daha doğru.
Struan evet dedi. Doğru. Seninle çok gururlanıyorum. Bu büyük cesaret isteyen bir işti. Rob bunu asla yapamazdı. Ya da düşünse bile başaramazdı.
Kalım aptallaştı. Bunu yapmamı mı istiyordun?
Tabii oğlum, bu imkansız durumda tek çıkar yol buydu.
Yani benim bunu yapmamı sen mi planladın?
Senin bunu yapman için bir kumar oynadım. Sözlerimle sana bunu ima ettim. Longstaff'ı görmek seni endişelendirdiği ve mutlu vadide benden kaçmaya kalktığın zaman bu işi hallettiğini düşündüm. Sonra Gordon'a karşı olan tutumunu görünce durakladım. Fakat Longstaff daha sonra diğer hareketine de çok memnun oldum deyince senin tek çareye başvurduğunu anladım. Seninle çok gururlanıyorum oğlum. Brock bizi mahvedecekti. Buna engel olmama da imkan yoktu. O tepe bir gurur meselesiydi.
Bu basit çareyi bilmene rağmen bana 2 gün 2 gece cehennem hayatı yaşattın ha?
Bu o kadar basit miydi?
Kalım senin için basitti diye bağırarak ayağa fırladı.
Struan da birden sertleşti. Benim için öyle ama senin için değil. Fakat kararı sen verdin ve böylece olgunlaşmış oldun. Artık bir erkeksin. Sana Tanrı'nın evini teklif etseydin bu işi başaramazdın. Durumu belli ederdin. Yaptığın şeye inanman gerekiyordu. Brock bir an bu işi senin de planladığımız sansaydı bizi Asya'da gülünç duruma düşürürdü. Bir daha da gururumuzu kurtaramazdık.
Kalım beni gururun için mi kurban ettin diye bağırdı. Tanrı'nın belası gururun.
Struan cevap verdi. Bizim gururumuz Kalım, hem sonunda senin küfrettiğini duyduğuma memnun oldum. Bu seni olgunlaştırıyor oğlum.
Demek o hiddet senin hiddetin numaraydı.
Struan tabii oğlum diye cevap verdi. Bunu Brock ve diğerleri için yaptım.
Rob için de mi?
Herkesten fazla Rob için. Şimdi yemek ye.
Yemeğinin de belasını versin. Sen şeytansın. Hepimizi de kendinle birlikte cehenneme sürüklüyorsun.
Struan ayağı fırlayarak oğlunu omuzlarından yakaladı. Sonradan pişman olacağın bir şey söylemeden önce beni dinle. Senin karar verecek kadar cesaretli olduğunu düşünerek üstüne kumar oynadım. Bu işi benden yardım görmeden tek başına hallettin. Bunun için sana saygı duydum. Şimdi sen Taipan'a kafa tutmaya cesaret eden Colin Struan'sın. Taipan'ın sevdiği tepeyi elinden alan adam. 20 yılda edinebileceğin saygınlığı bir günde kazandın. İnsanları nasıl yöneteceğini, burunlarından tutarak nasıl götürebileceğini sanıyorsun. Sadece kolunun kuvvetiyle mi? Hayır, bunu beyninle ve sihir sayesinde yaparsın.
Kalım'ı bıraktı. Kalım boğulur gibi konuştu. Sihir, bu sihir değil, pis bir büyü.
Struan hafifçe gülerek oturdu. Kendi kadehine şarap doldurdu. Bakalım o beyninle neler yapabileceksin. Ne kadar akıllısın. Tepeyi kiliseye verip şeytan Struan'ın soylu evi mahvetmesini önledin. Fakat Kalım bu arada Taipan'ın gururunu da kurtardı. O şeytan bile toprağı kiliseye verdiği için Kalım Struan'ı öldürmeye cesaret edemez.
Struan şarabını yudumladı. Brock bunun gizli bir anlaşma olduğunu sezse bile yine de etkinde kaldı.
Çünkü sen bu işi başardın. Dindar olanlarsa tepeyi kiliseye verdiğin için seni kutsuyorlar.
Longstaff gibi budalalar senden korkup fikrini soracaklar. Bir şeye inanmayanlarsa senin işi böylece akıllıca halletmene bakarak Kalım da tıpkı şeytan babasına benziyor diyecekler. Ona dikkat etmeli.
Bana gelince sadece gururumu kazandım oğlum. Ona zaman vermeliyim. Birdenbire büyümek çok zor diye düşündü. Birdenbire kendisini çok yorgun hissederek kayaya yaslandı ve dürbünüyle denizi araştırdı. Ama Çin bulutu ortalarda yoktu. Sonra durdu.
Bak oğlum, mavi bulut geliyor.
Kalım dürbünü aldı ve yelkenliği gördü.
Bu yağmur bulutunun eşi 18 toplu harika bir gemiydi. Denizden ve gemilerden nefret eden Kalın bile bunun güzel olduğunu düşündü.
Gemide 100.000 sterlinlik afyon var diye açıkladı. Sen olsan ne yapardın?
3 gemimiz burada, bir ay içinde 16 gemimiz daha gelecek.
Malını satması için kuzeye göndersen?
Haklısın.
Birden Struan'ın yüzü gölgelendi. Bu aklıma Perry'i getirdi. Isaac Perry'i biliyorsun değil mi?
Evet, onu 100 yıl önce tanımışım gibi geliyor.
Onu işten attığımı hatırlıyorsun değil mi? Çünkü o Mackey'i korumadı ve benden de korkuyordu. Mackey'e işin aslını anlaması için 15 gün verdim. Fakat Perry bir daha kantona dönmedi. Dün gece Mackey'i gördüm. Şimdi o sahilde görev aldı. Anlaşılan Perry Cooper Tillman'a girmiş. Onların bir gemisiyle Afrika ile Virgin yarısına zenci köle taşıyormuş.
İnanamam.
Bunu dün gece Wilf Tillman söyledi. Perry'nin Çin attığından bıktığından dem vurdu. İşin kötüsü şu Mackey, Perry'i sarhoş edip ağzını aramış. Isaac Perry bizim sahildeki gizli satış yerlerimizin ve afyon satıcılarımızın listesini son sefer Londra'dayken Morgan Brock'a satmış.
O halde Brock'lar bütün gizli yerlerimizi biliyorlar.
Perry'nin yararlandığı yerleri. 10 yıl bizde çalıştı o. Bu da çok yer anlamına gelir tabii.
Ne yapabiliriz?
Yeni yerler bulup güveneceğimiz yeni adamlar alacağız. Görüyorsun ya oğlum, kimseye fazla güvenemezsin.
Korkunç bir şey bu.
Hayat kanunu böyle. Bir saat dinlen, ondan sonra yola çıkalım. Aberdeen'e gidip etrafa gizli bir göz atacağız. Biliyorsun, orada Vuk Vuk'un adamlarını seçeceğiz.
Çuvalını açıp bir tabanca çıkardı. Bunu kullanabilir misin?
Peki, bilmiyorum.
Biraz talim etsen fena olmaz.
Pekala, kalım silahı inceledi. Artık gidebiliriz, yorgunluğum geçti sayılır.
Struan başını salladı. Çin bulutu ufukta gözükene kadar beklemek istiyorum. Onu Macao'ya göndermiştim.
Neden?
Struan üstündeki kırıntıları süpürdü. Metresimin ve ondan olan kızımla oğlumun başına para konmuş. Kendilerini canlı ele geçirmek koşuluyla tabii. Mouse'u Çin bulutuyla onları alıp getirmesi için gönderdim. Gemide güvenlikte olurlar.
Fakat Gordon burada, kendisini dün gördüm.
Bu kadın onun anası değil.
Colin babasının 3 ayrı ailesi olmasına üzülmediğini hissederek bu halini garimsedi.
Kaçırma işi çok kötü.
Senin başına da para var, $10,000.
Acaba ben bu kadar eder miyim?
Eğer bir Çinli 10.000 veriyorsa o zaman 100.000 ettiğine iddiaya girebilirsin. Evet, senin için $100,000 daha doğru bir ölçü.
Colin babasının iltifatını anlamasına karşın cevap vermedi. Babasının diğer metresinin ve Gordon'un annesinin nasıl kadınlar olduklarını düşünüyordu. Babasının bu konudaki zayıflığından ve iradesizliğinden tiksiniyor ama hiç de hiddet duymuyordu.
Brock o gümüşleri ne yapacak? Bunu başından atmadıkça korsanlar kendisine saldıracaktır.
Bir bölümünü bize senet karşılığı vermeye kalkacaktır. Rob'a söyle, bunu hemen yapacağız ve her zamankinden az faiz vereceğiz.
O zaman da bize saldıracaklar.
Struan hala dürbünle mavi buluta bakıyordu.
Çin bulutu döner dönmez ben gideceğim. Savaş kuvvetleriyle birlikte olacağım. Balodan bir gün önce Hong Kong'a dönerim.
Neden?
Sana düşmanlığımıza alışman için zaman vermem gerek. Rob'la sen inşaata başlayacaksınız. Büyük ev dışında planlar hazır. Onun için sonra karar vereceğim. Tepeye de kiliseyi yaptır. Aristotle'ı bul. Kilisenin planını o çizsin. İlk istediği paranın 1/10'ını teklif et. Seninle Rob her şeyi halledeceksiniz.
Olur Tayfan.
Benim evimi iç taraftaki 17 numaralı arsaya yaptır. Bu 3 haftada bitmeli. Bahçe ekilmeli ve etrafına 3 metre yüksekliğinde bir duvar çevrilmeli.
İmkansız bu.
Gerekirse 100-200 adam kullan. Plana göre her şey yapılmalı. Hem bütün binalarımızın 3 ayda tamamlanmasını istiyorum.
Neden acele ediyorsun?
Neden etmeyeyim?
Kolum denize baktı. Balo ne olacak?
Sen her şeyi Rob ve kompradorumuz Chen Sheng ile düzenlersin.
Peki Rob düşmanlığımızın bir oyun olduğunu bilmeyecek mi?
Bu konuda sen karar ver. İstersen balo gecesi ona gerçeği anlatırsın.
Çin bulutu ufukta belirdi. Struan artık gidebiliriz dedi. Dürbünü, kalan yiyeceklerle örtüyü torbaya koydu.
Gündüzleri buraya gizlice adam yolla. Bütün gün denizi gözlesinler. Böylece gemilerin geldiğini 4-5 saat önce öğrenirsin. Özellikle posta gemilerini. O zaman gemiye hızlı bir kotra yollar, diğerlerinden önce mektupları alırız.
Peki sonra?
Böylece herkesten önce harekete geçeriz. 4 saatte pek çok mal alıp satılabilir. Bu da bir ölüm kalım meselesi olabilir.
Kalım'ın saygısı artmıştı. Lantau adasına dalgın dalgın bakarken birdenbire
"Bak!" diye bağırdı, "duman var, bir gemi yanıyor."
"Gözlerin keskin oğlum." Struan dürbünü o tarafa çevirdi. Gemi ince sivri burunlu, siyaha boyalı ve pek çirkindi. Kısa bacasından duman püskürüyordu. O iki direkliydi ama artık yelkenleri yoktu. Kırmızılı bayrak kış tarafta dalgalanıyordu.
"Şu aşağılık pis kraliyet gemisine bak."
Babasının hiddetinden Kalım şaşırmıştı.
"Ne var?"
"Tanrının belası, demir kahpe. İşte sorun bu. Şunun buharına bak."
Kalım dürbünle baktı. Gemi ona hiç de kötü gözükmemişti. Onun gibi buharlı gemileri 10 yıldır görüyordu. İskele ve sancak tarafının tam ortasında çarklar vardı. Yandan çarklı gemi kara duman çıkarıp arkasında köpükler bırakarak geliyordu. Güvertede de pek çok top duruyordu.
"Ben bunda kötü bir şey göremedim."
"Arkasında bıraktığı dalgalara bak. Hem dönmüş rüzgara doğru geliyor. Sanki mavi bulut dünyanın en iyi mürettebatının değil de budala gorillerin elindeki pis bir tekneymiş gibi. O pis dumanlı nesne bizim gemiyi de geçti."
"Fakat bunun ne zararı var?"
"Her türlü zararı var. Stephenson'un icat ettiği pislik dolu bu paslı demir kaplama gemi İngiltere'den kalkıp denizin tiksinmesine, rüzgarın aşağı görmesine aldırmadan buraya kadar geldi. O geldiğine göre 1000 gemi daha gelebilir. Buna ilerleme derler. Böylece yeni bir devir açılıyor. Aman tanrım, 20-30 yıl sonra biz de bunları kullanmak zorunda kalacağız."
"Bunu mavi bulut gibi bir yelkenliyle kıyaslarsan çirkin duruyor. Ama onun rüzgara karşı seyretmesi daha hızlı ve ekonomik olduğunu göstermez mi?"
"Ne münasebet. Ne tekne olarak sağlam ne de rüzgarı yandan alınca işe yarar. Hele fırtınada 10 para etmez. Bunlar fırtınada taş gibi batarlar. Hem ekonomik de değil. Çünkü kazanları için odun ya da kömür gerekiyor. Çay ticaretine de uygun sayılmaz. Çünkü geminin kokusu çayı bozar. Tanrı'ya şükürler olsun, çay yine yelkenliyle taşınacak."
Colin babasının haline gülmekle birlikte belli etmedi.
"Struan, Tanrı'ya şükürler olsun, ben yelkenlinin ölümünü görecek kadar yaşamayacağım," diye bağırdı. "Fakat bu pis fahişe Çin yelkenlilerine ölüm haberini getiriyor."